Yaz boyunca Titus kitabı çalışıyoruz ve bu hafta son hafta. Titus kitabı yaz bitti. Sonbahar geldi diye bitti yani. Ama oraya bakmadan önce acaba eski antlaşmadaki kahramanlarınız, peygamberlerden en sevdiğiniz hangisi? Abi senin. Eski antlaşmadaki kahramanlardan. En sevdiğin olan var mı? Hepsini. Abi senin? Değil mi? Faydalı Tanrı ya. Yeşaya. Davut. Yeşu. Başka? Evet, harika. Doğru. Güzel. Benim en sevdiğim şimdilik, yani her zaman değişiyor. Ama şimdilik okuduğum ve en sevdiğim Nehemya. Tamam mı? Nehemya gurbette yaşarken memleketiyle ilgili üzücü bir haber duydu. Tamam mı? Düşünsenize gurbette yaşıyorsun, Almancasın, bilmiyorum. Ve Türkiye ile ilgili üzücü bir haber duyuyorsun. Tamam mı? Nasıl hissediyorsun kendini? Üzülüyorsun değil mi? Kötü bir haber. Şu haberi duydu. Sürgünden kurtulup Yahuda iline dönenler büyük sıkıntı ve utanç içinde. Üstelik Kudüs şehri surları yıkılmış, kapıları yakılmış diye duydu. Tamam mı? Üzücü bir haber adam için. Ve kendini çok kötü hissetti. Ne dedi? Bunları duyunca oturup ağladım. Günlerce yas tutup, oruç tutup göklerin Tanrısına dua ettim. Ve ondan sonra Kudüs'e dönmeye karar verdi. Tamam mı? Dedi ki bir şeyler yapmam lazım, bir hareketi geçirmem lazım. Oraya döndü ve surları bina etmeye başladı. Dedi ki başka hiç kimse yapmayacaksa eğer ben yapayım. Tamam mı? Ve sorumluluğunu üstlenerek gitti ve bina etmeye başladı. Diyor ki sonra halka içine düştüğümüz yükümü görüyorsunuz dedim. Kudüs yıkılmış, kapılara ateşe verilmiş. Gelin Kudüs surlarını onaralım, utancımıza son verelim. Onlara Tanrı'nın bana nasıl destek olduğunu ve kralın söylediklerini anlattım. Onlar da hadi onarmaya başlayalım dediler. Var güçleriyle bu hayırlı işe başladılar. Tamam mı? Şimdi bizimle ne alakası var ki? Nehemya, Kudüs önemli değil bizim için. Ama bizim için bu güzel bir resim kiliseyle ilgili. Tanrı artık özel bir şehirde yaşayamaz. Yani oraya gidelim, şuraya gidelim diye bir şey yok Hristiyanlıkta. Tanrı nerede yaşıyor? Kutsal Ruh aracılığıyla bizde yaşıyor. Tamam mı? İçimizde ve kendi seçilmiş halkı arasında. Kilise nedir? Bir bina değil. O yüzden bizim özel bir binamız yok aslında. Ama Tanrı'nın binayı biziz. Tanrı'nın ikamet ettiği yer biziz. Kendi halkı arasında kutsal ruh aracılığıyla bizde yaşıyor. Ve aslında bu Nehemya'nın hikayesi bizim için güzel bir örnek. Çünkü bizim işimiz ne? Kiliseyi bina etmek. Nasıl? Yani tuğla, çimento falan yok burada. Kilise nasıl bina ediliyor? Nasıl? Yani sevgiyle. Evet, hayatlarımızı paylaşarak. İşbirliği yaparak, tamam mı? Yani şimdi Atinula ile Theoros abi var ya, onların yeni bir bebeği doğdu. Anna Maria diye. Yani onları nasıl destekleyebiliriz? Nasıl yardım edebiliriz acaba? Birisi yeni bir eve taşındı mı? Nasıl yardım edebiliriz acaba? Yani birisi hastanede yatıyor mu? Hadi bir gelip ziyaret edelim değil mi? Yani birbirimize yardım ederek, severek, hayat paylaşarak kilise bina ediliyor. Bizim çimentomuz kutsal ruh. O bizim aramızda bir bağ kuruyor. Bizi birbirimize yaklaştırıyor, yapıştırıyor yani. Ve biz diri taşlar olarak birlikte bina ediliyoruz. Değil mi? Ve aslında bugün söz konusu Titus kitabında kilise bina etmeye devam et. Tamam mı? Biz okuyacağız şimdi Titus kitabı 3. bölüm. Titus kitabı 3. bölüm ayet 8. Sayfa 1289. Bu güvenilir bir sözdür. Tanrı'ya iman etmiş olanların kendilerini iyi işlere vermeye özen göstermeleri için bu konularda ısrarlı olmanı istiyorum. Bunlar insan için iyi ve yararlıdır. Akılsız tartışmalardan, soy ağacı didişmelerinden, kutsal yasayla ilgili çekişme ve kavgalardan sakın. Bunlar yararsız ve boş şeylerdir. Birinci ve ikinci uyarıdan sonra bölücü kişiyle ilişkini kes. Böyle birinin sapmış olduğundan ve günah işlediğinden emin olabilirsin. O kendi kendini mahkum etmiştir. Ben Artemas'ı ya da Tihikos'u sana gönderir göndermez, Nikopolis'e yanıma gelmeye gayret et. Çünkü kışı orada geçirmeye karar verdim. Hukukçu Zenas'la Apollos'u yolcu ederken bir eksiklikleri olmamasına dikkat et. Bizimkiler de kendilerini iyi işlere vermeyi öğrensinler. Böylelikle temel ihtiyaçları karşılamış ve verimsiz bir yaşam sürmemiş olurlar. Yanımdakilerin hepsi sana selam eder. Bizi seven imanlılara selam söyle. Tanrı'nın lütfu hepinizle birlikte olsun. Şimdi okuduğumuz ayetlerin bağlamı şöyle. Yaşlı elçi Pavlos hapisten özgür bırakılmaz hemen Girit adasına gitti ve orada bir müjdeleme turu yaptı. Tamam mı? İsa Mesih diri, ölümden dirildi. Sizi seviyor, sizin için hayatını vererek çarmıhta öldü ki bağışlanabilirsiniz. Sonsuz hayata kavuşabilirsiniz. Müjde var, değil mi? İç açıcı bir haber var. Onu duyurmaya gitti Girit adasına. Orada yeni iman edenler, yani tövbe edip evet Mesih'e iman etmek istiyorum diyenler, imanlı topluluklar olarak yani kiliseler olarak topladı. Her kente yeni bir kilise. Tamam mı? Yeni anlaşmadaki tarz öyleydi. Ve ondan sonra Pavlos gitti başka bir yere. Makedonya'ya gitti aslında. Bir harita var mıydı abi? Onu koyar mısın? Var mı yok mu? Yok, tamam, boş ver. Ondan sonra ya yani Makedonya nerede olduğunu biliyoruz, değil mi? Jeografik dersine gittik yani. ondan sonra Makedonya'ya gitti ama genç emektaşı Titus'u Girit adasında bıraktı. Tamam mı? İşi yeni kurulmuş kiliseler düzene sokması için ve orada bir temel öğreterek bir temel atması için Titus'u orada bıraktı ve Pavlos ona bu mektubu yazdı. Tamam mı? Ey oğlum devam et. Müjdeyi paylaş. Doğru olanı öğret. İnsanları sev diye bu mektubu yazdı. Ve yaz boyunca bunu okuduk, çalıştık birlikte. Neden? Çünkü biz de yeni kurulmuş bir kiliseyiz. Değil mi? Birkaç hafta bizim ilk yıl dönümümüzü kutlayacağız birlikte. Çünkü biz bir yıl varız, o kadar. Yeni kurulmuş bir kilise. Girit'teki kiliselere benziyoruz aslında. Ve Pavlos ona bir mektup yazdı ve bizim için faydalı olduğunu gördük. Ve Titus'un işi aslında Nehemyan işi gibi kiliseyi bina etmekti. Tamam mı? Yeni gelenlere toplamak ve bina etmek kiliseyi. Ve son haftalar boyunca neler öğrendik. Bu son hafta olduğu için biraz geri bakalım. Birinci haftada Tanrı'nın Pavlos için ve Titus için amaçlı, verimli, maceralı bir yaşam kurguladığı gibi hepimiz için Tanrı'nın harika bir planı, bir tasarısı var. Buna inanıyor musunuz? Yani Tanrı senin hayatın için harika bir planı var. Hem senin iyiliğin için hem de Tanrı'nın egemenliğin ilerlemesi için. Aynı zamanda ikisi bir araya geliyor. Çünkü Tanrı öyle hikmetli ki yapar. Tamam mı? İkinci hafta fark var iki. Ne öğrendik? Tanrı'nın tarih boyunca büyük tasarısını öğrenip Mesih'te olan herkesin bu koskoca dramaya dahil olduğunu anladık. Farklı bir hikayemiz var. Üçüncü haftada kilisede önderlik. Kiliseler bir ihtiyar takımı tarafından yönetilmeli. Ve en önemli nitelik tanrısal bir karaktere sahip olmalarını gerektiğini gördük. En önemli olan öz yönetim. En önemli şey tanrısal bir karaktere sahip olmaktır. Fark var dörtte ne öğrendik? İçme o zehiri. Bazı öğretişler sağlıklı yaşam veren, yeşerten olduklarını, bazısı ise ayır zehirleyen olduklarını öğrendik. Hatırlıyor musunuz? İki bitki getirdik ve gösterdik. Fark var beşte temiz vitrin diye bir vaazımız var. Tanrı bizden parlak, iyilik etmekte gayretli yaşamlar istiyor. Neden? Çünkü böylece Mesih'le ilgili olan öğretişi çekici kılarız. Tanrı'yı tanımayan insanlar görünmez olan Tanrı'yı nasıl görecekler ki? Bize bakarak. Yani Tanrı içimizde yaşıyorsa eğer onu yansıtıyoruz. İyilik yaparak. Tamam mı? Ve geçen hafta lütuf öğretmenim diye bir mesajımız var. Tanrı bizi Mesih sayesinde akladıktan sonra bize bir öğretmen vererek Tanrı yoluna uygun bir şekilde yürümemizi sağladı. O öğretmenin adı lütuf ve bize öğretiyor. Artık bu şekilde yaşayacaksınız. Çünkü Hristiyanlıkta bir yasa yok. Aslında şunu yapmalısınız, şunu yapmamalısınız diye bir şey yok Hristiyanlıkta. Serbestiz ama yine de bir kutsal bir yaşam sürmek istiyoruz. Neden? Çünkü Tanrı'yı seviyoruz. Onun onuru için yaşıyoruz kutsal bir şekilde. Ve lütuf bize bunu öğretiyor. Şimdi mektubun sonuna geldik bu hafta. Ve yani Titus tünelinden en sonuna çıkabildik. Yani ve elçi Pavlus'un Titus'a son öğütleri şunlardı okuduğumuz ayetlerde. Kiliseyi bina etmeye devam. Tamam mı? Kiliseyi bina etmeye devam. Ve bizim işimiz aynen öyle. Kiliseyi başlattık. Yeni iman edenlerimiz var. Yeni vaftiz olanlarımız var. Yeni bebeklerimiz doğdu. Şimdi ne yapacağız? Kiliseyi bina etmeye devam edeceğiz. Çünkü İsa'nın evi görkemli olmaz mı? İsa'nın gelini güzeller güzeli olmaz mı? Yani kilise görkemli olsun. Hayranla dolu, mucizelerle dolu, kutsal ruhla dolu, sevinen bir halk, tapınan bir halk olması lazım. O zaman kiliseyi bina etmeye devam edeceğiz. Ve Pavlus ona diyor ki, üç çeşit insan vardır. Yani kilise bina etmek konusunda üç çeşit insan vardır bu ayetlerde. Oyalayıcı insanlar, bölücü insanlar ve yapıcılar. Yani kiliseyi bina eden insanlar. Sizler bunlardan hangisisiniz acaba? Birinci grup oyalayıcı, yani dikkati dağıtıcı insanlar. Ve bunu 9. ayette gördük. Ayet 9. Akılsız tartışmalardan, soy ağacı didişmelerinden, kutsal yasayla ilgili çekişme ve kavgalardan sakın. Bunlar yararsız ve boş şeylerdir. Şimdi Titus'u Girit'te kafalarımızda canlandıralım. Tamam mı? Girit adasına giden var mı? Tamam. Kıbrıs'a giden var mı? Çünkü birbirlerine benziyorlar. Yeni gelmişsin. Yunan adalarına giden var mı? Tamam. Orada hayat yavaş. Değil mi? Herkes nasıl yaşıyorlar? Kiratanede oturup aylak aylak kahve içerek ya da avare avare sokaklarda dolaşarak öyle bir hayat. Siesta, miesta. Öyle bir hayat. Tamam mı? Yavaş. değil mi? Kıbrıs'ta en popüler duyduğum en sık kelime neydi? Yarın. Ya, bunu yapar mısın? Yarın. Yunanca avrio. Avrio, avrio, avrio. Öyle diyorlar. Tamam mı? Ve şimdi Titus orada görevlendirildi Pavlos tarafından. Yapılacak bir işi var, tamam mı? Kilise bina edilecek. Yani yeni imanlılar yetiştirilecek, öğretilecek, vaftiz edilecek. Yani yapılacak bir iş var orada. Kiliseler düzene sokulacak. İnsanlar eğitim alacaklar. Ve her kente adam sorumlu, tamam mı? Kentten kente dolaşarak, kiliseleri toplayarak belli bir işi var Titus'un. Tamam mı? Ama farz edelim ki oradaki adamlar, akşamcılar, sabah olmasın diyenler, tamam mı? Kıraathanede oturup çay içiyorlar. Gel bize takıl. Bizimle takıl Titus, değil mi? Diyorlar. Gel bir konuşalım, bir sohbet edelim. Fark etmez, dem vuralım. Yani teolojiden, ilahiyetten, siyasiden, futboldan fark etmez. Yeter ki hiçbir şey yapmayalım. Öyle bir hayat. Ve Pavlos diyor ki, ne diyor? Akılsız tartışmalardan sakın. Bunlar yararsız ve boş şeylerdir. Avare şeyler yani. Bazı Hristiyanlar hep teoloji tartışmak ister. Tamam mı? Mesela, ya fark etmez, mesela kıyametin alametleri hakkında. Acaba İsa Mesih gelmeden önce, hoş geldin. İsa Mesih geri gelmeden önce büyük bir sıkıntıdan geçecek miyiz, geçmeyecek miyiz? Tamam mı? Bin yıllık bir dönemde yeryüzünde Mesih'le birlikte yaşayacak mıyız, yaşmayacak mıyız? Boş ver, fark etmez. İsa Mesih geri gelecek mi? Evet. Görkem içinde meleklerle birlikte geri gelecek. O kadar. Ne zaman olacak? Bilmiyoruz. Bilemiyoruz. İsa dedi ki ben bile bilemem. Ancak babam bilir. Biz nasıl bilebiliriz ki? O yüzden diyor ki aslında öyle tartışmalardan sakın. Katılma. Yararsız, boş, avare. Yani eğer vaktini, hayatını boşa harcamış olmak istersen tamam katıl. Ama eğer belli bir şey için yaşamak istiyorsan, eğer belli bir amacın var, belli bir hedefin var, kutsal kitapta olduğu gibi. Yani eğer Tanrı seni bir şeye çağırdıysa, o zaman yani kiliseyi bina etmeye devam edelim. Nehemya'ya aslında aynı şey oldu. Düşmanları onun dikkatini dağıtmak isteyerek onu konuşmaya davet ettiler. Tamam mı? Nehemya Kudüs'e gitti. Şimdi surları onarıyor, bina ediyor. Çok hızlı bir şekilde. Onlar çağırdılar onu. Gel bizimle takıl, bir konuşalım. Nasıl yaptı? Nehemya 6:3. Onlara haberciler göndererek, yani bizzat gitmedi bile. Büyük bir iş yapıyorum, gelemem dedim. Yanınıza gelirsem işi bırakmış olurum. Niçin iş dursun? Bana 4 kez bu haberi gönderdiler. Ben de hep aynı yanıtı verdim. Tamam mı? Çok, o yüzden onu seviyorum. Yani adam belli bir çağrısı var. Belli bir hedefi var. Kiliseyi bina edeceğiz burada arkadaşlar. Değil mi? O zaman zamanımız boşa harcamıyoruz. Yani tabii ki muhabbet etmek güzel bir şey. Onu demiyorum. Yani İngilizim diye. Yani hiç arkadaşlarım yok. Sadece işin başına. Öyle bir şey yok. Yani işimiz aslında ilişkiler kurmak, değil mi? Ama diyor ki akılsız tartışmalardan uzak durun. Tamam mı arkadaşlar? Yani birinci grup kişiler onlar. Oyalayıcı, dikkat dağıtıcı insanlar. Diyor ki onlardan sakın. İkinci bir grup var burada. Bölücü insanlar. Bunlar daha da tehlikeli. Ve ayet 10 ve 11. Birinci ve ikinci uyarıdan sonra bölücü kişiyle ilişkini kes. Böyle birinin sapmış olduğundan ve günah işlediğinden emin olabilirsin. O kendi kendini mahkum etmiştir. Pavlos çok net bir şekilde bazı kişilerin bölücü olduklarını diyor. Biz surları bina etmeye çalışırken, tamam mı, bir tuğla koyduk, ikinci tuğla koyduk, o şekilde bina etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bu insanlar o duvarı yıkmaya çalışıyorlar, tamam mı? Biz bir şeyler koyduk, onlar bir şeyler aldılar. Yani bize karşı duruyorlar. Biz insanları birbirlerine yaklaştırırken, onlar insanların arasındaki uyumu bozuyorlar. Neyle? Dedikoduyla, iftirayla, asilikle ilişkilerimizi zedeliyorlar. İncil'in başka bir yerde kuzu kulunda kurt diyorlar onlara. Yani İsa Mesih bizim iyi çobanımızı diye duyduk ya. Ve biz de kuzularız. Neden? Çünkü aptalız aslında. İsa Mesih'i takip ediyoruz. Bu, yeah, doğru. Ancak onun sesini duyarak yaşamak istiyorum. Yani başka bir şey bilmiyorum ki. Ama kurtlar ne yapıyorlar? Çoban sürüyü topluyor. Kurtlar sürüyü dağıtıyorlar. Yani duydun mu Mehmet senin hakkında neler söyledi? Yani öyle bir şey her zaman var. Maalesef. Ve aslında hep bizi ayırıyor. Şeytan öyle. Şeytan bölücü. Ve şeytan neden kilise? Ya bak biz koca İstanbul'da küçücük bir kiliseyiz, tamam mı? Şeytan neden bizimle ilgilenecek ki? Yani boş versin. Tamam mı? Neden bizimle uğraşacak ki şeytan bu şekilde? Bölmeye, yıkmaya. Çünkü Tanrı'ya göre, yani ruhsal dünyaya göre buradaki yaptığımız ibadet, buradaki oluşturduğumuz kilise çok çok çok önemli. Tanrı için bu kiliseyi diğer kiliseleri kullanarak Türkiye'deki planları, bereketlerini aktaracak, yerine getirecek. Bu, biz Tanrı için çok önemliyiz, bizi seviyor değil mi? Tanrı gerçekten herkesi seviyor. Ama diyor ki biz İsa Mesih'e iman ettiğimiz an evlat edildik Tanrı'nın ailesine. Hamdolsun. Ve artık biz onun ailesiyiz. Kitap öyle diyor. O zaman şeytan bizden nefret ediyor. Her zaman bizimle uğraşıyor, bir şeyler yapmaya kalkıyor. Ve bölücü insanları kullanarak bunu yapar. O zaman biz ne yapmamız gerekiyor? Dedikodudan uzak duralım. Tamam mı? Bir deney yapalım, olur mu? Bu hafta, bir hafta boyunca bir kişi yokken o kişi hakkında hiç konuşma. Olur mu? Mümkün mü sence? Yapalım mı? Neden olmasın ki? Bir deneyelim. Gelecek hafta zaten yemeğimiz var ya gelecek hafta. Ondan sonra bir konuşalım. Nasıl geçti haftan diye. Çok basit ama çok önemli. Ve aynı zamanda çok zor. Değil mi? Ciddi söyleyeyim. O 11. ayete bakalım. 11. ayete Pavlos, yani kutsal ruh Pavlos aracılığıyla şöyle diyor. Böyle birinin sapmış olduğundan ve günah işlediğinden emin olabilirsin. O kendi kendini mahkum etmiştir. Yani ciddi sözler, yani kiliseyi bölmeye çalışmak ciddi bir şey. Çünkü bu Tanrı'nın evi, Tanrı'nın gelini, tamam mı? Tanrı kıskanç bir Tanrı diye bir ayet var. Biraz tuhaf gelebilir bize bazen. Ama düşünsenize, ben bir kocayım, çok güzel bir eşim var, tamam mı? Onu kıskanıyor muyum? Tabii ki. Yani ona dokunursan parmaklarını kırarım. En azından. Tamam mı? Yani eşimi kıskanıyorum, seviyorum. Bir tutkum var. Değil mi? Ve aynı zamanda İsa Mesih kilisesini seviyor. İncil diyor ki İsa Mesih kendi canını vererek, kendini feda ederek kilisesini satın aldı. Tamam mı? Çarmıh olay ne içindi? Çünkü Mesih kilisesini seviyor. Bizi seviyor. Ve kıskanıyor. ve şeytan kiliseye dokunmak çalışırsa, kalkarsa Mesih bir şeyler yapacak. O yüzden ciddi ayetlerimiz var bunun gibi. Bölücü kişi şeytanın işini yapar. Bu ihtimal doğrultusunda kilise önderleri neler yapmalı bu ayete göre? O kişiyi uyarmalı. Birinci defa. Devam ederse ikinci defa. İkinci şans verilir. Ve aslında İsa Mesih bu sistemi başlattı. İsa Mesih Matta 18. bölümünde 15. ayette eğer kardeşin sana karşı günah işlerse ona git. Suçunu kendisine göster. Her şey yalnız ikinizin arasında kalsın. Yani dedikodu olmasın diye. Kardeşin seni dinlerse onu kazanmış olursun. Baksanıza burada söz konusu tartışmayı kazanmak değil, insanı kazanmaktır. Değil mi? Ama dinlemezse yanına bir ya da iki kişi daha al ki söylenen her şey iki ya da üç tanığın sözüyle doğrulansın. Onları da dinlemezse durumu inanlılar topluluğuna bildir. Topluluğu da dinlemezse onu putperest ya da vergi görevlisi say. En kötü şeyler o günlerde onu putperest ve vergi görevlisi olan var mı burada? Sizi seviyoruz. Ama amacımız ve beklentimiz her zaman o kişinin tövbe etmesidir. Bunun için bir fırsat, hatta iki fırsat verilir. Fakat kişi bölmeye, yıkmaya devam ederse en iyisi yaşam kilisesinden gitsin. Tamam. Çünkü burada bir şeyler bina etmeye çalışıyoruz. Tanrı'nın evi bina etmeye çalışıyoruz burada. Şimdi üçüncü bir grup var. Oyalayıcı insanlar, bölücü insanlar ve son olarak yapıcılar. Tamam mı? Yani kiliseyi bina edenler. Bir inşaat projesi yapılınca bir sürü işçi gerekiyor, değil mi? Yani mimar projeyi çiziyor. Ondan sonra mühendisler aslında neler yaptıklarını bilmiyorum ama önemliler. Ondan sonra başka işçiler gelip sağlam bir temel atarlar. Çimento dökerek, beton dökerek. Sağlam bir temel. Ondan sonra ustabaşının yönetiminin altında çalışan inşaatçiler gelip çalışıyorlar. Geçici yapı iskelesi bir süreç için kullanılır. Ondan sonra sökülür. Tesisatçiler, elektrikçiler, camcılar, mobilyacılar, her şeyciler gelip bir şeyler yapıyorlar, değil mi? Boyacılar, herkes kendi mesleğinde usta. Ya bir sürü işçi lazım. Aynen öyle kilise kurma konusunda. Yani bir sürü farklı armağanlar lazım. O yüzden her zaman bir kilise bir önder, o pastor her şey yapsın diye bir kavram yok burada. Adam yorulacak. Ama aynı zamanda Tanrı'nın planı öyle değildi. Bir çeşitlik var. Değil mi? Türlü armağanlar. Herkesin farklı bir armağanı var. Sen çok misafirperversin. O zaman herkes senin evine gelsin. Sen onlara yemek verebilirsin. Öyle harika bir hizmette bulunuyorsun. Tamam mı? Abi sen para kazanmayı çok biliyorsun diyelim. O zaman çok para elde edeceksin. Kiliseye destek edecek. Yani herkesin ayrı bir armağanı var. Adam peygamberlikte bulunuyor. Yani Tanrı'nın sözünü bizimle paylaşıyor. Kız kardeşimiz gitarı çalmayı biliyor. Başka insanlar çocuklara bakıyor. Dave bilgisayarcı. Yani herkesin farklı bir armağanı var. Aslında Pavlos şunu dedi. Efesliler 4. bölümde. Efesliler 4. Her şey doldurmak üzere bütün göklerin çok üstüne çıkan da İsa'dır. Tamam mı? Kendisi kimini elçi, kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini önder ve öğretmen atadı. Öyle ki kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek üzere donatılsın. İsa Mesih ayrı ayrı armağanlar vererek, adamlar vererek kiliseye, kilise kuruluyor ve büyüyor. Ya da 1. Korintiler'de 12. bölümde Tanrı kilisede ilkin elçileri, ikinci olarak peygamberleri, üçüncü olarak öğretmenleri, sonra mucize yapanları, hastaları iyileştirme armağanlarına sahip olanları, başkalarına yardım edenleri, yönetme yeteneği olanları ve çeşitli dillerle konuşanları atadı. Belli bir sıra var, belli bir çeşitlilik var. Hepsi elçi mi? Hepsi peygamber mi? Hepsi öğretmen mi? Hepsi mucize yapar mı? Hepsinin hastaları iyileştirme armağanları var mı? Hepsi bilmediği dilleri konuşabilir mi? Hepsi bu dilleri çevirebilir mi? Ne demek istiyor burada Pavlos? Herkesin farklı bir lütuf var. Herkesin farklı bir armağanı var Tanrı'dan, bir yeteneği var. Ve hepsi lazım. Eğer bu kilise yürüyecekse, koşacaksa, ya, hepinize ihtiyacımız var. Tamam mı? Yani sadece pazar günleri geldim gittim diye söz konusu değil. Kiliseyi bina etmek, nasıl birbirimizi severek, kabul ederek ve armağanlarımızı kullanarak. Ve armağanların neler olduklarını bilmezsen dua et. Tanrı'ya sor, bana sor, kardeşine sor. Anlatırız yani. Çok önemli. Ve şimdi Girit'e bakınca ilk olarak Pavlos gitti. Onun yanında Titus vardı, Timoteus vardı ve muhtemelen birkaç kardeş daha vardı. Gittiler, kiliseler kurdular. Ondan sonra Pavlos gitti. Titus orada kaldı. Belli bir işi vardı. Tamam mı? Önderlerin atılması, kiliselere düzene sokması. Belli bir işi vardı, bir görevi vardı. Ondan sonra Pavlos ne diyor? Burada 12. ayette. Ben Artemis'i ya da Tihikos'u sana gönderir göndermez. Nikopolis'e yanıma gelmeye gayret et. Titus ne diyor? Artık sen Girit'ten ayrılacaksın, bana geleceksin. Bir kişi daha göndereceğim. O işini sürdürsün. Yani bizim inşa projesi de olduğu gibi. Tamam mı? Şimdi tesisatçı gitti, elektrikçi geldi. Öyle bir şey var kilise kurmak konusunda. Ve burada güzel bir nokta var. Pavlos burada kararsız. Yani kura mı çeksin? Acaba hangisi göndereceğim? Artemis mi? Tihikos mu? Ve herhalde Artemis'i yolladı. Çünkü Timoteus mektubuna göre Tihikos Efes'e gitmiş. İkisi de Ege bölgesinden geldiler bu adamlar. O zaman Artemis yollayacaktı. Titus şimdi Pavlos'la birlikte yeni bir işe başlayarak Nikopolis'e gidecekler. Nikopolis nerede? Yunanistan'ın batı tarafından en büyük şehriydi. Tamam mı? Nikopolis o günlerde. Ve Pavlos diyor ki oraya gideceğim. Orada kış geçireceğim. Sen de yanıma gel. Kışı oradan geçirelim birlikte. Ne yapacaklar kışın Nikopolis'te? Yeni bir kilise kuracaklar. Pavlos hep öyle. Hep yeni bir yere gitmeye istiyor. Yeni bir misyona başlayacak. Tamam mı? Ondan sonra yani hava açılınca, yolculuk mevsimi başlayınca ilkbaharda bir gemiye binerek Roma'ya gidecekmiş. Pavlos'un planı öyleydi. Bak adam çok yaşlıydı. Bugünlerde 62-63 yaşındaydı. Ama hala Rabbi hizmet, yani emeklilik yok burada. Tamam mı? Devam ediyor. Bir tutkusu var yüreğinde. Ya İsa Mesih ona gözüktü. İsa Mesih bize de gözüktü değil mi? Hepimize belli bir görev verdi. Öyle Pavlos gibi olmak istiyorum ben. Yani 65 yaşındayken hala devam eden, hala ya çağrımı yerine getirmek. Öyle olmak istiyorum ben. Peki ya sen? Şimdi yurt dışından gelenlerimize hitap edeceğim. Birkaçımız var burada. Bazılarınız Titus gibi olacaksınız. Yani Titus kısa bir süre için Girit'e gitti. Tamam mı? İskele gibiydi. Yani yapı iskelesi gibiydi. Geçici bir süreç için çok vazgeçilmezdi. Ama ondan sonra sökülüp başka bir yere gönderildi. Bazılarınız belki Titus gibi olacaksınız Yaşam Kilisesi'nde. Geldiniz, bize yardım ettiniz başlangıçta. Belki birkaç sene sonra Rab sizi başka bir yere gönderecek. Bilmiyorum. Değil mi? Bunun için hazır olmamız lazım. Çünkü Tanrı'nın egemenliğinde gerçek kilisede her zaman gidişleri ve gelişleri var. Her zaman. Ve o açıdan zor. Çünkü kilise aslında nedir? İnsanlardan ibaret. İlişkilerden ibaret. Sevgiden ibaret. İlişkilerimiz gerçek değil mi? Yani gerçek bir dostluluğumuz var. Biz, ben ve Jess 10 yıl Londra'da, bizim Londra'daki kurduğumuz kiliseyle uğraştık. Tamam mı? 10 yıl. O kiliseyi 10 yıl önce kurduk Londra'da. Ve o zaman hep insanlarla uğraşıyorduk. Hep insanlar arasında bulunuyorduk. Gerçek ilişkilerimiz var. Tamam mı? Onlar bizim ailemiz oldular. O kurduğumuz kilise. Ondan sonra Tanrı bizi Türkiye'ye çağırdı. Buraya geldik. Oradan bizim için ayrılmak kolay mıydı sizce? Tabii canım değildi. Yani düşünsenize, diri taşlar olarak birlikte bina edildik. Çimento vardı. Şimdi o taşı yerinden çıkartmak zorunda kaldık. Başka bir yere sokmak. Zordu benim için, eşim için, çocuklarım için. Tamam mı? Ve aynı zamanda Titus için. Şimdi Girit'ten ayrılacak. Sadece tayini çıktı. Söz konusu değil. Değil mi? Yani insanlar arasında yaşıyordu. Hayatı paylaşıyordu. Şimdi başka bir yere gitmek zorunda kalıyor. Merak etmeyin. Ben buraya kalmaya planlıyorum. Tamam. Ben torunlarımı İstanbul'da görmek istiyorum. Gerçekten. Öyle bir şeyimiz var. Ama gelenler, gidenler olacak. Çünkü Tanrı'nın egemenliğinde her zaman bu var. Ne var? Pavlos ile Titus yeni kiliseler olmayan bir şehre gittiler. Tanrı'nın sevgisini paylaşmak üzere yeni bir yere gittiler. Yeni bir şeye başladılar. Ve yani Türkiye'ye baktığımız zaman, koca Asya'ya baktığımız zaman kiliseler olmadan yerler çok var. O zaman Tanrı bazılarını çağırabilir mi oraya? Tabii ki. Yerlilerden, yabancılardan bile. Yani eğer Mesih'e boyun eğerek artık seninim deseydin, eğer artık Rab senin efendinse, istediği şey söyleyebilir, çağırabilir ve biz evet diyeceğiz ona, değil mi? O zaman her zaman böyle bir şey var. Yani biz dünya çapında uluslar arası bir ailenin bir parçasıyız. Buradaki kilisemiz, İngiltere'deki kilisemiz, Hindistan'daki kiliselerimiz. Yani bir aileyiz, tamam mı? Onlar bizim kardeşlerimiz. My brother from another mother, değil mi? Diğer annemden gelen kardeşlerim. Ve aslında her zaman öyle bir şey var kilisede. Gerçek ilişkiler. Ama aynı zamanda gidişler, gelişler. Titus'un yaşadığı gibi. Şimdi aslında Pavlos bununla ilgili çok güzel, derin, manalı ve zor bir ayet yazdı. Şöyle dedi 2. Korintliler 4:12. Böylece ölüm bizde, yaşamsa sizde etkin olmaktadır. Ne diyor? Yani bizim İngiltere'den ayrılmamız bir açıdan bir ölüm gibiydi. Tamam mı? Çünkü arkadaşlarımızdan ayrıldık. Bir ölüm gibi bir şey yaşadık. Ama buraya yaşam getirdik. Yaşam kilisesi getirdik. Ama yeni iman edenler oldu. Yeni vaftiz olanlar oldu. Sonsuz yaşama kavuşanlar oldu. Biz ölüm gibi bir şey yaşadık ama yaşam gibi bir şey getirdik. Ve aynen öyle Hristiyanlıkta her zaman bu prensip geçerlidir. Aslında nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? İsa Mesih'in ölümü bize yaşam sundu. İsa Mesih cennetten, baba ocağından geldi. Ayrıldı. Bütün melekler yolladı onu. Tamam mı? Yolcu etmişler. İsa Mesih geldi. Kirli, pis dünyamıza geldi. Ve biz onu kabul etmedik. Tamam mı? Reddettik. Küfrettik. çağırmaya geldik onu. Kabul etmedik yani. Kutsal olan, lekesiz olan, hayatında hiç günah işlemeyen Tanrı'nın oğlu geldi bizim dünyamıza ve bizim misafirperverliğimiz yoktu ona. Reddettik, öldürdük. Ama onun ölümü bize yaşam sundu. Onun ölümü bize yaşam getirdi. Sonsuz yaşama kavuştuk onun sayesinde. Müjde bu değil mi? O bizim yerimizde öldü. Hak ettiğimiz ölümü, hak ettiğimiz cezayı o ödedi. Ki biz artık serbest bırakıldık. Müjde bu. Ve her zaman Hristiyanlıkta bu prensip geçerlidir. Her zaman. Bizde belki ölüm gibi bir şey var. Çünkü Tanrı bizi çok zor bir şeye çağırdı. Ama insanlara yaşam getireceğiz. Tamam mı? Alın teriyle kazandığınız parayı vermek zor. Fakat müjdeyi yaymak için kullanılacak. Ölüm gibi değil mi? Paramı ne için vereceğim ki? Ama müjde yayılacak insanlara. Ailene, arkadaşlarına İsa Mesih'i anlatmak zor. Onların tepkisi ne olabilir ki? Beni reddedecekler mi? Bilmiyoruz. Bir korkumuz var. Ölüm gibi bir şey. Ama onlara yaşam getirecek. Değil mi? Seni yaralayanı affetmek oldukça zor. Oldukça zor. Yapmayalım. Daha kolay. Ama bunun iyilikle sonuçlanacağından emin olmalısın. Çünkü İsa Mesih de başkaları affettiğiniz gibi ben de sizi affedeceğim. Bazı alışkanlıkları bırakmak zor. Ama iyi bir örnek olmak vazgeçilmez. Titus için Girit'ten ayrılmak zor olacaktı. Ama Nikopolis için yaşam getiren bir hareketti. Değil mi? Şimdi Zenas ile Apollos ve yakında bitireceğiz. 13. ayet. Hukukçu Zenas'la Apollos'u yolcu ederken bir eksikleri olmamasına dikkat et. Hukukçu Zenas ile Apollos bu mektubu Pavlos'tan Girit'e taşıdılar. Tamam mı? O günlerde UPS henüz doğmamıştı. Öyle bir şey yoktu. E-mail de yoktu maalesef. O zaman Zenas ile Apollos bu mektubu getirdiler Pavlos'tan Girit'e. Zenas bir avukat olarak hukukçu belki yeni kurulmuş kiliselere yasal açıdan yardım edebildi. Çünkü Hristiyan olmayan ülkelerde her şey yasal açıdan doğru düzgün olsun diye. Yani yasayı bilen insanlar var. O yüzden bu kurduğumuz kilise her açıdan yasal açısından doğru. Her şey yaptık. Her şey tamam. Tamam mı? Ama o günlerde öyle insanlar lazımdı. Bugün de olduğu gibi. Sen de acaba mesleğini becerilerini kiliseyi bina etmek için nasıl kullanabilirsin? Ünlü bir kitap vardı İngilizce'de. Beyinlerinizi kilise kapısında bırakmayın diye. Yani bir sürü başarılı, zeki insanlar var. İş yerlerinde çok marifetli ama kiliseye gelince sadece oturup seyirci olurlar. Ve öyle bir şey olmamasını istiyoruz. Muhasebeci misin? Bizim de hesaplarımız var. Bilgisayarcı misin? Bizim de teknolojimiz var. Çocuk öğretmen misin? Bizim de çocuklarımız var. Deli doktoru musun? Bunlardan çok var burada. Zenas gibi ol. Acaba senin yeteneklerinin, tecrübelerinin Tanrı'nın yüceliği için nasıl kullanılabilir? Değil mi? Doğru bir soru bence. Güzel bir soru. Apollos'u tanıyoruz. Yani İncil'de çok tanıyan tanınan bir adam. Eski anlaşmayı çok iyi bilen, çok zeki, aslı İskenderiyeli bir Yahudi, armağanlı ve ateşli bir öğretmen olarak tanınan bir adam, Apollos. Yeni kiliselere çok büyük bir teşvikte bulundu. Genel olarak Pavlos gitti bir kilise kurdu, ondan sonra Apollos geldi, onlara bir şeyler öğretti. Ve şimdi aynı şey olacak. Girit'e geldi, yeni kiliselere yardımcı olacak. Mesela onun gibi adamlara ihtiyacımız var Türkiye'de. Zeki, okumuş, öğretebilen insanlar var. Acaba Tanrı seni çağırıyor mu öyle bir göreve? Lazım. Sonbaharda benim çok yakın bir arkadaşım var, Andrew Wilson diye İngiltere'den. İngiltere'de tanıyan bir yazar ve kutsal kitap öğretmeni. Ve buraya gelecek, bize yardımcı olacak. Bir hafta sonu kalacak, bir sürü derslerimiz olacak. Çünkü benden çok daha bilen. Yani herkesin armağan farklı ve var ya. O yüzden yani belki Tanrı seni çağırıyor. Kutsal kitabı derin derin okumaya, bilmeye, öğretmeye. Öyle adamlar lazım. Ve son olarak 14. ayet. Bizimkiler de kendilerini iyi işlere vermeyi öğrensinler. Böylelikle temel ihtiyaçları karşılamış ve verimsiz bir yaşam sürmemiş olurlar. Son olarak Tanrı kilise üyelerinin maddi kaynaklarından kilisenin bina etmesine katkıda bulunmasını istiyor. Yani maddi destek verenler. Bu adamlar ne diyor? Tembel olmayın. Tamam mı? Artık imanlı oldum. Bana Amerika'dan para gelecek diye bir şey yok burada. Zaten Amerika'da kiliseler yoktu. Zaten Amerika yoktu o günlerde. Ne diyor? Tembel olmayın. Çalışkan olun. Böylelikle temel ihtiyaçlarınızı yeterince kazandıktan sonra geri kalanı Tanrı'nın işine destek olurlar. Öyle bir şey mümkün mü İstanbul'da? Bilmiyorum. Eski bir kilise önderi şöyle demiş. Kazanabildiğin kazar kazan, bağışlayabildiğin kadar bağışla. Güzel bir laf. Bunu yapanlar verimsiz bir yaşam sürmemiş olur. Yani verimli bir yaşam sürüyorlar. Neden? Çünkü paralarını geçici şeyler için değil, kalıcı bir şeyler için kullanmış olurlar. Şimdi bugün üç grup kişilerden bahsettik, değil mi? Oyalayan kişiler, bölücü kişiler ve yapıcılar, kiliseyi bina edenler. Bugün ise diyorum ki hepimiz bir karar vermeliyiz. Acaba Mesih seni çağırıyor mu? Eğer iman etmişsen, aslında kilisenin bir üyesi sen eğer, böyle bir sorumluluğumuz var. Ama zorlu hisseden bir şey değil. Değil mi? Yani bir zevkimiz var. Armağan zaten o demek. Eğer bir armağanın varsa onu kullanmakta zevk alıyorsun. Aslında. Ve şimdi bir dua zamanımız olacak. Kutsal Ruh aramızda olacak ve yüreklerimize dokunacak. Yeter ki yüreklerimizi açalım ona. Çünkü Tanrı bizimle konuşmak istiyor. Biz onun ikamet ettiği eviyiz. O bizim aramızda yaşıyor. Tamam mı? O zaman şimdi ayağa kalkalım ve dua edeceğiz birlikte. Ve herkes bir karar versin. Ben oyalayıcı bir insan olmak istemiyorum. Ben bölücü bir insan, dedikoducu olmak istemiyorum. Tamam mı? Ben kiliseyi bina eden bir kişi olmak istiyorum. Şimdi herkes ellerini açsın. Kutsal Ruh zaten aramızda. Eğer misafirsen eğer ve İsa Mesih'i tanımıyorsan ve tanımak istiyorsan, şimdi bile o hayatına girmeye hazır. İstiyor yani cennetten, baba ocağından, mükemmeliyetten geldi buraya 2000 sene önce. Ne amaçla? Bizi kurtarmak için. Kendi günahlarımızdan, bizim işlediğimiz günahlarımızdan kurtarmak için. Yani hak etmedik ki. Ama geldi ve gücünü gösterdi. Çünkü çarmıhta öldü. 3 gün sonra ölümden dirildi. Mucizevi bir şekilde, güçlü bir şekilde kuvvetini, tanrısallığını gösterdi, açıkladı. Ve bizi seviyor. Ve ben ona tanık oluyorum. 17 yaşındayken ona iman ettim. Hayatım tamamen değişti. Tamamen değişti o günden. Şu ana kadar benimle yürüyor. Bende yaşıyor. Değil mi? Amanlılar arasında yaşıyor. Bu yani inanılmaz bir şey. Neden? Bizi sevdiği için. Ve bu kilise için belli bir planı var. Belli bir tasarısı var. Bir vizyonu var bizim için. Sen ona katılır mısın? Şimdi herkes bir karar versin. Sadece seyirci olmak istemiyorum. Katılacağım. Dahil olacağım bu dramaya. Nereye gideceğini bilmiyoruz bu macera. Ama iyi olacağından eminiz. Çünkü Tanrı İstanbul'u çok seviyor. Milyonlarca kaybolmuş insan var. Tanrı onları seviyor. Bizi kullanacak eğer ona izin verirsek. Gel Kutsal Ruh. Gel Kutsal Ruh. Tanrı'dan bir şeyler bize getirir misin? Bir görkem, bir kutsallık hissi. Tanrı'nın varlığındayız şimdi. Mevcudiyetindeyiz. Gel Kutsal Ruh. Dua edeceğim. Ey göklerdeki babamız, kamil babamız, sende yok yok Rab. Cömertsin, tamsın, kutsalsın. Şimdi aramızdasın, bizi seviyorsun, onu biliyoruz. Sevgisini kardeşlerime gösterir misin Rab? Şimdi Kutsal Ruh'un aracılığıyla. Bilelim Tanrı bizi ne kadar çok sevdiğini, hissedelim, farkına varalım. Ve kardeşlerimi çağırır mısın Rab? Kiliseyi bina etmeye, kendimizi sana adamak istiyoruz. Yeniden ya da ilk defa için tövbe ederek. Ben hayatımı boşu boşuna harcamak istemiyorum Rab. Bir şeyler için, kalıcı bir şeyler için yaşamak istiyorum. Bizi doldur. Bize dokun. Herkes şimdi Tanrı'yla görüşsün. Babanızla. O sizi tanıyor zaten. Kendi dillerinde, sözlerinde dua et ona. Özel bir dile gerek yok. Sadece olduğumuz gibi yaklaşıyoruz babamıza. Herkes etsin.